Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beled suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi? dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7'de 1400 Hicri Kameri, 23 Cemadiyel Evvel 1443 ve Miladi 28 Aralık 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Yahudi hahamlarla görüşmesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, 2021 İran'da Lübnan gelişmeleri, Neşubela öğütleri ve kitabın konum isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Rusya'ya gidecek. Emir Abdullahyan, iyi bir anlaşmaya varmak tüm taraflar için mümkündür dedi. Viyana'da İran ile 4+1 grubu uzmanları toplandı. Ulyanov, Viyana görüşmelerinde kayıtsız şartsız ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Ve TL yeniden değer kaybetmeye başladı. Şimdi haberler.
Hükümet sözcüsü Bahadır Cehrumi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yeni yılın başlarında Rusya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Hükümet sözcüsü Bahadır Cehrumi bu gezinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ve İran-Rusya stratejik ilişkileri çerçevesinde yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Reis'in Rusya gezisinin bölge ülkeleriyle öncelikli olarak ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirmesi ve gelişmesine yönelik ülkenin politikası çerçevesinde yapılacağının ifade eden sözcü, ticari ve ekonomik işbirliği konularının öncelik taşıyacağını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerinin iyi yönde olduğunu belirterek, karşı tarafta iyi niyetin yanında ciddiyet görülse kısa sürede bir anlaşmaya varılabilir, dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın vefat eden Sana Büyükelçisi Hasan Eylül'ün anma töreninde yaptığı açıklamada, Yemen ile ilişkiler bizim için önemlidir ve Yemen'in ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm Yemenli tarafların katılımıyla bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Yemen ile olan ilişkileri takip etmek üzere yakın zamanda İran'ın Yemen'deki büyükelçisi atanacak ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan ayrıca Viyana görüşmelerindeki son gelişmeler hakkında şu ifadelerde bulundu. Görüşmeler iyi yönde ilerliyor. Önemli olan İran müzakere heyetinin odaklandığı ortak bir metne sahip olmamızdır. Bu metinde parantez içinde belirtilen anlaşmazlık noktalarını müzakere etmekteyiz. 4+1 grup ülkeleriyle müzakere ediliyor. Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Moro koordinatörlük görevini sürdürmeye çalışmaktadır. Emir Abdullahyan sözlerine şöyle devam etti. Diğer taraflar müzakerelerin bu turuna iyi niyetle devam ederse tüm taraflar için iyi bir anlaşmaya varılmasının mümkün olacağını ve bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Müzakerelerin sonraki aşamalarında karşı tarafta iyi niyetin yanında ciddiyet görülse de kısa sürede bir anlaşmaya varılabilir.
Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik mekanizmalar hakkında uzman toplantıları başladı. İran İslam Cumhuriyeti'nden uzmanlar yaptırımların kaldırılmasına yönelik mekanizmalar hakkında 4+1 grubunun temsilcileriyle görüşmek üzere birkaç dakika önce Kuborg Oteli'ne gitti. Görüşmeler nükleer anlaşma ortak komisyonunun dün yaptığı toplantıda varılan anlaşmaya dayanıyor ve görüşmelere katılan ülkelerin temsilcilere yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılmasının önceliğini vurguladı. Görüşmelerin yaptırımların kaldırılmasını doğrulamak için çerçeveler ve kriterleri tartışması ve Amerika'nın yasa dışı eylemlerinin tekrarlanmayacağını garanti etmesi bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti, Viyana'da bir anlaşmaya varılması halinde 2015 anlaşmasını ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini doğrulamanın ardından İran'ın nükleer eylemlerinin nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtiyor. İran İslam Cumhuriyeti, karşı taraf yaptırımları kaldırmaya ne kadar ciddiyse, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları kaldırırken dikkate aldığı mekanizmaları kabul etmek konusunda o kadar ciddi iradeye sahip olduğunu vurguluyor. Yaptırımların kaldırmasına ilişkin 8. tur müzakereler, dün akşam İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakerecisi Ali Bakır İkeni ve Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği ortak komisyon toplantıyla başladı. Ayrıntılar haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran ile 4+1 grup arasında Viyana'da 8. tur görüşmeleri dün başladı. Bugünden itibaren çeşitli seviyelerde ortak metin üzerinde çalışmalar başladı. İran'ın Viyana baş müzakerecisi Ali Bakır İkeni, nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısının ardından dün yaptığı açıklamada Viyana müzakerelerinin başarısının anahtarının İran'a yönelik baskıcı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varılması olduğunu söyledi. İranlı gazetecilere verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Bakır İkeni, Viyana müzakerelerinin 8. turunun başında ortak komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıda müzakerelere katılan ülkelerin hemen hemen tüm temsilcileri yasa dışı ve baskıcı yaptırımlar sorununun kaldırılmasının önceliğini vurguladı. Buna göre yarın sabahtan itibaren İran ile 4+1 grup arasında uzman ve ortak toplantıların yapılmasına yaptırımların kaldırılması konusunun her iki tarafın da gündeminde yer almasına karar verildi. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımların kaldırılması konusunda üzerinde durduğu iki ana konu iki taraf heyetlerinin gündeminde yer alıyor diye konuştu. İranlı müzakereciye göre bu iki konu yani yaptırımların kaldırılması ve bunun garanti edilmesini doğrulamak önemli ve temel bir konudur. İran İslam Cumhuriyeti'nin anlaşmaya varılması halinde anlaşmayı ihlal eden tarafın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin önce yaptırımları kaldırması, İran İslam Cumhuriyeti'nin bunu doğrulaması ve ardından nükleer önlemler alması gerektiğini belirten Bakır İkeni, doğrulamanın temeli karşı tarafça kabul edildi. Ancak buna göre doğrulanması gereken mekanizmalar ve çerçeveler, göstergeler ve kriterler konusunda görüşmeler ciddi bir şekilde yarın başlayacak değerlendirmesinde bulundu. Amerika'nın anlaşmayı bir daha ihlal etmeyeceği veya İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşmaya aykırı olarak yeni yaptırımlar getirmeyeceği konusunda garanti vermesi gerektiğinin altını çizen Bakır İkeni, İran İslam Cumhuriyeti'nin haklı ve mantıklı talebi garantilerin karşı taraftan İran tarafına verilmesidir ifadesini kullandı. Bakır İkeni bu garantinin temeli kabul edildi ancak garanti göstergeleri ve kriterlerini garanti altına alma mekanizması hakkında bir anlaşma çerçevesi sağlamak için taraflar arasında görüşmeler yapılmalıdır. Buna göre yarın sabahtan itibaren her iki tarafın gündeminde garanti ve doğrulama olmak üzere iki konu olacak. Mali ve bankacılık yaptırımlarına ilişkin konular da önümüzdeki 1-2 gün içinde Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin gündeminde olacak diye ekledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi ve baş müzakereci Mihail Ulyanov, İran ile 4+1 grup arasında Viyana'da yaptırımların iptaline ilişkin yürütülen görüşmelerde kayıtsız şartsız ilerleme kaydedildiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Üst düzey Rus diplomat bu hususta paylaştığı tweetinde bugün nükleer anlaşma gündemiyle düzenlenen Viyana görüşmeleri sırasında nükleer meselelerle ilgili kurulan çalışma grubunun yararlı bir oturum düzenlendiğini bildirdi. Rus yetkili görüşmelerde kuşkuya yer bırakmayacak ilerlemeye tanıklık ettiklerine işaretle yaptırımların iptali konusunda aktif şekilde istişare yapılmakta olduğunu vurguladı. Ulyanov paylaştığı başka bir tweette de İngiltere, Fransa ve Almanya'nın müzakere eden heyet başkanlarıyla bugün sabah çok olumlu ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.
İslam-ı Şura Meclisi üyeleri 9 Zey Hamasiyetine yıldırımı dolayısıyla ortak bir açıklama yaparak İran'ın devrimci ve basiret sahibi halkının 9 Zey 1388 yılında 30 Aralık 2009 fikri, siyasi ve devrimci olgunluğunu dünyaya gösterdiğini belirttiler. İslam-ı Şura Meclisi üyeleri açıklamada 9 Zey Hamasiyetinin ilahi ve İslam inkılabı tarihinde unutulmaz günlerden biri olduğuna işaretle bugün İran'ın basireti halkının kendi dini değerleri ve velayeti bağlılıklarından asla taviz vermeyeceklerini ortaya koyduğunu deklare ettiler. Açıklamanın devamında Amerika'nın 1388 yılındaki fitnenin ardından İran İslam Cumhuriyeti'ne uyguladığı yaptırımlara dikkat çekildi. 9 Zey'de milyonlarca İran halkı 10. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karışı iddiasıyla fitne çıkarmaya çalışanlara sokaklara inerek kesin karşılık verdiler. İngiltere ve Amerika başta olmak üzere ecnebi ülkelerin İran'da 10. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan olaylardaki rolü tamamen belliydi.
Devrim muhafızları sözcüsü General Ramazan Şerif bugün Siyonist rejim gücünün en düşük seviyesinde olduğunu ve laf söylemekten başka bir gücü olmadığını vurguladı. General Şerif Siyonist rejimin kendi operasyonları hakkında etkin bir darbeden söz ederken İran konusunda bir bıçak yarasından söz ettiğini, bunun şehitlerin akan kanı ve halkın direnişinin sonucu ve kazanımı olduğunu kaydetti. Zirveleri fethetmeye yakın olduklarını ve düşmanların sözlerini aldırış etmemek gerektiğini belirten General Şerif, düşmanların kendi kazanımlarını küçük olarak göstermeye çalıştığını, bunun onların devrim karşıtı daimi düşmanlığından kaynaklanan bir durum olduğunu belirtti. Sözcüsü Şerif ayrıca Amerikalıların modern ve gelişmiş füzelerinin İranlı gençlerin yerli teçhizatı karşısında aciz kaldığında dünyanın İran'ın gücünü anladığını vurguladı.
Dünya İslam mezheplerine yakınlaştırma kurumu Genel Sekreteri Hücretül İslam Hemid Şehriyari ve beraberindeki İran heyet Pakistan Diyanet İşleri Bakanı Pir Nur Hak Kadri ile görüştü. Görüşmede iki taraf İran ve Pakistan ilişkilerindeki son gelişmeler, kültürel ve dini münasebetler, Filistin ve İslam dünyası dahil bölge durumunu ele aldılar. Pakistanlı bakan görüşmede Dünya İslam mezheplerine yakınlaştırma kurumu heyetinin İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaretinden dolayı memnuniyetine dile getirirken İran ve Pakistan başta olmak üzere Müslüman milletler arasında dayanışmanın pekiştirilmesi ve İslam dünyası alemleri arasında sinerjinin artırılması doğrultusunda bu İslami teşkilatın verdiği çabaları takdir etti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2128 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.474'e, vaka sayısı 6.188.857'ye çıktı.
Türkiye sınırında yer alan Bazargan Gümrükleri Genel Müdürü Ramin Zuhiri, bu yılın ilk 9 ayında Bazargan sınırından yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %61 artışla 124.763 ton olduğunu söyledi. Bu ürünler arasında petrokimya, sebze, tarım, taş, seramik ve cam nesneler, demir, çelik ve tekstil ürünlerinden kaynaklanan hurda ve atıkların ihracat kalemlerini oluşturduğuna dikkati çeken Zuhiri, bu dönemde ihracatın 1 milyar 192 milyon 692 bin 805 dolar olduğunu kaydetti. Bu kapsamda geçen yıl aynı döneme göre %52 artışla geçen yıl 2296'ya kıyasla 3.482 beyanname düzenlendiğini ifade eden Zuhiri, bu dönemde bu sınırdan diğer gümrüklerin ihracatının 963.279 ton olduğu tahmin edilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %49 artış gösterdiği değerlendirmesini yaptı.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kaybettiği değerin büyük kısmını yeniden kazanan TL yeniden değer kaybetmeye başladı. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre yatırımcıların Türkiye'nin para politikasına ilişkin endişeleri devam ederken TL'de dolar karşısında değer kaybetti. Habere göre 1 dolar 11.6 TL'den işlem gördü. Böylece TL dolar karşısında %8 oranında değer kaybetmiş oldu. Geçtiğimiz haftalarda bir Amerikan doları 18.4 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kaybettiği değeri yeniden kazanmıştı. Türkiye milli para biriminin değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının AK Parti'nin ciddi şekilde oy kaybetmesine yol açtığı bildiriliyor.
İstanbul'da silahlı ve bıçaklı bir saldırgan HDP Bahçeli'yle ver ilçe örgütü binasında bir kişi yaraladı. Türk basınında yer alan habere göre saldırganın ateşlemek istediği silah tutukluk yapınca bıçakla saldırmaya çalıştı. Fakat binada nöbetçi olarak duran HDP'lilerin müdahalesiyle saldırgan kaçmak zorunda kaldı. Binada çıkan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Türkiye, Amerika'nın uyarılarına rağmen 2022 yılında da savunma amaçlı yerli füze projelerinin bir parçası olarak yeni hava savunma sistemlerini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Amerika'dan F-35 savaş uçağı alımı konusunda engel ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Eski senatör Jeff Flake, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanması hakkında ise Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin gelişmesi için çaba göstermesi halinde kendine her türlü destek verileceğini ancak Flake'in Türkiye valisi gibi hareket etmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Astana sürecine de dikkat çeken Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız en son telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye 2022'nin ilk aylarında Tahran'a gidebileceğini ve bu zirve için söylediler. Belki bu marşta eğer Putin'in de programına uyarsa bu Astana Liderler Zirvesi de gerçekleştirilmiş olur diye konuştu.
Irak Şii Grupları Koordinasyon Heyeti, Federal Mahkeme'nin seçim sonuçları ile ilgili kararına bu çatının zararına olsa bile saygı gösterdiğini belirtti. Irak Şii Grupları Koordinasyon Heyeti, Federal Mahkeme'nin seçim sonuçlarına ilişkin itirazları reddeden kararına gösterdiği tepkide, Federal Mahkeme'ye sunulan kanıtlara ve doğruluğu kanıtlanmış olmasına rağmen mahkemenin kararına saygı duyulduğunu çünkü Irak hükümetinin otoriter ve hakimiyetini gösterdiğini vurguladı. Şii siyasi grupları bir araya getiren heyet açıklamasında mahkemeye ve kararlarına saygı duymanın milli ve ahlaki bir görev olduğunu deklare ettiler.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, işgal rejimine karşı verilen Furkan Savaşı'nın başlamasının 13. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada Furkan Savaşı'nda akan kanlar bir zafer kazandı. Devamında işgalci düşmanla girilen ve sonuncusu Kudüs Kılıcı Harekatı olan savaşlarda elde edilecek zaferlerin de temellerini attı dedi. Henye, Furkan Savaşı'nın başlamasının 13. yıl dönümü münasebetiyle bu savaşta şehit edilenlerden bazılarının ailelerini arayarak işgalci düşmanın Gazze'ye yönelik o hain saldırısında büyük acılar çekildiğini, işgalci düşmanın polis teşkilatına ve güvenlik merkezine ani saldırı düzenlemesi sonucu yüzlerce insanın şehit olduğunu dile getirdi. Henye, tüm şehitlerin temiz ruhları için rahmet dilediğini, çocuklarını ve ailelerini selamladığını belirterek, Siyonist düşmanın haince tutumuna rağmen Kassam tuhaylarının çok hızlı bir şekilde toparlanıp düşmana ağır darbe vurmayı, böylece zafer kazanmayı başardığını vurguladı.
Ve Suudi koalisyona ait bombardıman uçakları dün de Yemen'in çeşitli noktalarında bombaladı. Al-Masire televizyon kanalından haberine göre Suudi koalisyona ait savaş uçakları bugün sabah saatlerinde Marif vilayetine bağlı Elbelek ve Serbah bölgelerine defalarca bombaladı. Suudi savaş uçakları Cef, Beyda, Hodeyde ve Taiz vilayetlerinde bazı noktalara da hedef aldı. Suudi ordusuna bağlı topçu birliklerinin Sade vilayetine bağlı sınır bölge Şeda'ya yaptığı top atışları sonucu bir sivili yaraladı. Öte yandan Yemenli askeri kaynakta Suudi koalisyona ait olan güçlerin Hudeyde vilayetinde 123 kez ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının Viyana müzakerelerinin başarısı için zaruret haline gelmesi etrafında. İran ve 4+1 grubu üyeleri olan Rusya, Çin, Britanya, Fransa ve Almanya arasındaki müzakereler bugün yaptırımların kaldırılması ve İran'ın güvenceler ve doğrulama mekanizması yönündeki önerilerini incelenmesi gündem maddeleriyle devam etmektedir. Viyana görüşmelerinin 8. turu İran'a karşı zalimane yaptırımları kaldırma ekseninde pazartesi akşamı Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu oturumunun üst düzey İran İslam Cumhuriyeti müzakerecisi Ali Bakri ve Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Enrico Mora'nın başkanlığında düzenlenmesiyle başladı. Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyon oturumunda Bercam Ortak Komisyon Koordinatörü dahil herkes geçen turlardaki görüşmelerin başarılı olduğuna vurgu yaptı ve önceki aşamalarda iyi gelişmelerin yaşandığını ve diyaloğun devam etmesi için uygun zeminin hazırlandığını belirtti. Bu bağlamda Viyana müzakerelerindeki Rusya temsilcisi Mihail Ulyanov, Bercam Ortak Komisyon oturumu sonunda müzakerelerin yeni turunu pragmatik ve sonuca dayalı olarak değerlendirdi ve şöyle bir açıklamada bulundu. Katılımcılar taslağı hazırlama sürecinin daha ciddi olarak ele alınmasını, böylece anlaşmaya en hızlı şekilde varılması hususunda mutabakat sağladı. Avrupa Birliği Dış Eylem Servis Başkanı Yardımcısı ve Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyon Koordinatörü Enrico Mora da 8. tur müzakerelerde olumlu başarı işaretleri var. Tüm taraflar ihtilaflarını çözmeye hazır ve istekli olduklarını ifade ettiler. Hepsi bunu başarmaya kararlı dedi. İran'ın müzakere heyeti 29 Kasım günü müzakerelerde yaşanan 3 aylık bir aradan sonra Amerika ile 3 Avrupa ülkesi olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortamı zehirlemeye çalıştığı bir sırada ve İranlı heyetin plansız bir şekilde zamanı öldürmek için Viyana'ya geldikleri iddia edildiği bir sırada bir yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması, diğeri de İran'ın nükleer girişimleriyle ilgili olan iki taslak sunarak İran'ın nükleer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin İran'a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılmasına tabi olacağını belirttiler.
İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasına tarafı olmasına rağmen bu anlaşmadan çekilerek bu anlaşmayı ilk ihlal eden taraf olması ve ardından da 3 Avrupa ülkesinin yükümlülüklerine girene getirmek için etkili bir adım atmadığından dolayı öncelikle tüm yaptırımların kaldırılmasını ön şart olarak belirledi. Bercon Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu toplantısının ardından pazartesi akşamı Ali Bakri bu toplantıda müzakere taraflarının yaptırımların kaldırılması sorununun yanı sıra 8. turda doğrulama ve garanti konusunun ele alınmasının önemine ve önceliğine vurguladıklarını belirtti. İranlı yetkili sözlerine de şunları ekledi. Viyana görüşmelerinin başarısı, İran'a yönelik baskıcı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır. Açık ve nettir ki, Viyana'daki müzakere tarafları İran'ın sunduğu iki taslak, yani yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele üzerindeki görüşmelere devam etmeyi kabul etmişlerdir. Müzakereler ve nasıl yürütüleceği ile ilgili şekli anlaşmalar yapılmış ve şimdi de 8. turda müzakereci heyetler içerik tartışmalarına dahil olacaklardır. İran'ın bakış açısına göre müzakerelerin sonucu diğer tarafların ve özellikle batılı tarafların yaptırımları etkin bir şekilde kaldırarak ve hükümlülüklerine girene getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını garanti eden bir aşamaya gelmesine bağlıdır. Bu bağlamda başarıya ulaşmak Batı tarafının anlaşmaya etkin bir şekilde varma konusundaki ciddiyetine ve sorumluluğuna bağlıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Basra-Şölemçe Demiryolu Anlaşması'nın imzalanması etrafında. Irak'ın Basra Limanı ile İran'ın Şölemçe kenti arasında demir yolu inşaatı anlaşmasının imzalanması, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ta bulunan İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Kentleşme Bakanı Rüstem Kasımi tarafından duyuruldu. Rüstem Kasımi pazar akşamı Irak Ulaştırma Bakanı, Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmenin ardından söz konusu anlaşmanın imzalandığını belirtti. İran raylı sisteminin komşu Irak'a bağlanması ve Şölemçe-Basra demir yolu inşaatının tamamlanması, ülkenin raylı sistemini geliştirmesi çerçevesinde raylı taşımacılık projelerde stratejik programlardan biridir. 32 kilometre uzunluğunda bulunan Şölemçe-Basra demir yolu Doğu-Batı koridorunu tamamlayan halkalardan biridir ve stratejik hedefler içermektedir. İran Ulaştırma ve Kentleşme Bakanı Rüstem Kasımi, 32 kilometrelik Şölemçe-Basra demir yolunun önemi hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın 20 yıllık bekleyişin ardından belirli bir takvime sahip olduğunu söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, son Tahran ziyareti sırasında Şölemçe'yi Basra'ya bağlayan demir yolu inşaatı projesinin gerçekleşmesini isterken, bunun ülkesi için hayati önem taşıdığını söyledi. Söz konusu anlaşmanın maddelerinden biri, gelecek bir ay içinde Irak ve İran arasında bir köprü programı operasyonlarının başlanacağıdır. Genel anlaşma, İran İslam Cumhuriyeti Demiryolu Firması ve Irak Demiryolu Firması'nın ortaklaşa bu proje üzerinde çalışması ve 2 ay zarfında ortak bir firmanın kurulmasıdır. Yine anlaşma uyarınca İran, Ervandrud Irmağı üzerine bir köprü inşa etmekle yükümlüyken Irak'ta Şölemçe sınırından Irak topraklarında Basra demir yolu istasyonuna kadar 32 kilometre demir yolu inşa etmekle görevlidir. Şölemçe Basra demir yolu projesi inşası yaklaşık 100 milyon euro değerinde özel sektör yatırımıyla uygulama aşamasına girecek. Bu demir yolunun inşası iki komşu ülke arasında bölgesel etkileşim, deniz ziyaretlerin gerçekleşmesi, yolcu ve eşya taşımacılığında önemli bir rol oynayacaktır. Şölemçe ve Basra demir yolu hattı aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya yük taşımacılığı alanında da özel avantajlara sahiptir. ve İran ile Irak arasında ürün alışverişi ve ticaretini kolaylaştırıyor. Projenin tamamlanmasıyla İran Akdeniz'e bağlanacaktır. Bu da çok önemli bir gelişmedir.
Aslında Şelemçe, Basra demir yolunun tamamlanması ile İran üzerinden Doğu ve Batı arasında raylı bir transit koridoru oluşmuş olacaktır ve Irak'tan geçerek Suriye'de Lazikiye limanında ulaşacaktır. Bu da İran ve bölgenin raylı sistemine büyük avantajlar sağlayacak. Halihazırda İran demir yolu ağını sınırın sıfır noktasına kadar ulaştırmış ve Huremşehir'den Şelemçe'ye kadar raylar döşenmiştir ve Şelemçe limanında da İran'ın demir yolu bulunuyor. Irak ülkesi de Basra'da demir yolu ve istasyona sahiptir. Taşmacılık ekonomi uzmanlarına göre Fars Körfezi'nin Karadeniz ve İran'da Huremşehir ile İmam Hümeyni limanlarının da Suriye'de Lazikiye ve Tartus limanlarına bağlanma olasılığı ise Şelemçe-Basra demir yolu ile gerçekleşebilir. Bu açıdan özellikle Irak'ın onarım döneminde altyapı projelerinin gerçekleşmesine duyduğu ihtiyaç dikkate alındığında bu projenin gerçekleşmesi stratejik öneme sahiptir. Başka bir ifade ile söz konusu anlaşma İran ve Irak yetkililerinin ikili işbirliğinin güçlendirmesinde daha fazla sinerji bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakim nehnu la nefekka antibenna bekiyiz.
Biransi terrestrina i vushim uçinit.
Herzliche grüß nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feri ve sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçenlerde Ankara'da bir grup Yahudi hahamla buluşması ve Tel Aviv ile ilişkilerin zaruretine vurgu yapmasının ardından Erdoğan'la görüşen Yahudi hahamlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada işaret edilmeyen bazı detayları gündeme taşıdılar değerli dinleyicilerimiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye-İsrail ilişkileri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği bu ziyaret tüm haber çevrelerin gündemini oluşturdu. Aslında şimdi Türkiye'nin Yahudilerle ilgili nasıl bir amaç güttüğü sorusu gündemde hep tartışıldı. Biz de bugünkü sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi
bu
haberi muhakkak siz de duydunuz. Türkiye bir takım hahamlara özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ev sahipliği yaptı ve Sayın Erdoğan bunlarla görüştükten sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemine vurgu yaptı ve bölgenin huzuru ve istikrarı için bu ilişkilerin önemli olduğuna değindi. Şimdi önümüzdeki yılda, yeni yılda sanırım Şubat ayında Erdoğan'ın İsrail'e işgal topraklarına bir ziyaret gerçekleştireceği haberleri de biz duyduk geçenlerde. Bu görüşmeyi siz nasıl değerlendirirsiniz? Hahamlarla ilgili Erdoğan'ın bu ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Çok ilginç bir görüşmeydi. Ona göre ki hahamlarla yani Yahudi din başkanlarıyla, dini icmaların başkanlarıyla görüşmek esasen başlantısı nedir Cenab-ı Erdoğan'ın bundan? Çünkü bu bir demek olar dini yığınacak dördü. Ona göre ki Cenab-ı Erdoğan ne bir dini ruhani di, din Şeyhül İslam di, din alimi di, ne bir demek olar tarikat önderi di, ne bir dini icmanın sadridir, başkanıdır. Ne bir dini grubun demek olar başındadır. Ki böyle söylerler ki bu dinler arası bir diyalog manasına çıkır. Halbuki Cenab-ı Erdoğan təkcə partiya başkanı və eyni halda layiq Türkiyə Cumhuriyyətinin cumhurbaşkanıdır. Yəni bir siyasi karakteri var. İndi bu siyasi karakterin bir ilginc dini icmalarla, o da bir neçə ölkədə olan Yahudilərin xahamları ilə görüşməyi və onlarla konuşmasından əcəba bəklənti nədir? Bu yəqin bir böyük soru idi bütün bu xəbəri eşidib və maraqlananlara. Məncə belə fikirləşirəm ki, Cənab Erdoğanın yəqin ki, bu haqda dini bir misyonu yoxdur. Məzhəbi bir misyonu yoxdur. Bəlkə siyasi misyonu var və siyasi bəkləntisi var bu görüşdən. İndi necə ola bilərdi Erdoğanın cumhurbaşkanı, Türkiyə Cumhuriyyətinin cumhurbaşkanı kimi Yahudi xaxamlarından bəkləntisi nə ola bilər? Təbiidir ki, siyasi karakterin bəkləntisi ancaq siyasi dəstək ola bilər. Bu mənaya ki, xaxamlar cumhurbaşkanına, Türkiyə Cumhuriyyətində öz partiyasının hakimiyyətinin davamına ya yenidən seçilməsinə kömək eləsinlər. Alayıncı sual budur ki, yaxşı xaxamlar, Yahudi xaxamları müsəlman Türkiyə ölkəsində nəsil bir kömək eləyə bilərlər Erdoğana və AKP-yə? Onu, bunun cavabında demək olar ki, Türkiyənin indiki iqtisadi, ekonomik mövqeyi nəzərdə almaq lazımdır. Bildiyiniz gibi Türkiyə indi siyasi çətindir, iqtisadi çətinliklərdədir. Xüsusən ərzağın bahalaşmağı, yəni bütün məhsulatın bahalaşmağı orada Türkiyə milli parasının lirin sınması və Cənab Erdoğanın onu yenidən, yəni lirəni yenidən keçmiş dəyərinə qaytarmaq üçün mərkəzi bankiya olan göstərişi və mərkəzi bankda bilirsiniz, normal bankda, yəni biri orada pul tapışırmayıb. Başqa bankların bir-biri ilə əlaqəsini qurur. Yəni, əgər mərkəzi banka dövlətə, xəzinəyə kömək edirsə, o cümlədən bu haqda bu mənayədir ki, başqa bankçılardan kredit çəkir. Onların pullarından, bu parasından qoyur bu iş üçün. Yaxşı, onu qoymaq üçün də onlara faiz vermək lazımdır. İndi müxalifətin də sözü Cənab Erdoğanın yenidən lirəni qiymətin yüksəlməyə olan tənqidləri bundan ibarətdir ki, bu bir gizli, ağır bir faiz ödəmək deməkdir və bu Türkiyə xalqının cibindən ödənəcək. Və ağır bir paradır indi deyinlərə görə 10 milyara çıxar bu. Və bu yəqin ki, bunun faizi də çox olacaq. Və bunun indi soruşanda bu məsələnin xaxamlarla ilişkisinə, bura görə ki, dünyada yahudilər, xüsusən yahudi para fondlarının və böyük internasional bankların və faiz lobbilərinin başında yahudilərdir bugün dünyada və yəqin ki, Cənab Erdoğanın xaxamları çağırıb onların boyun oxşamaq belə bir bəkləntisi var ki, onlar Türkiyənin indiki iqtisadi halda beynəlxalq yahudi faiz lobbiləri və internasional mali qurumlar Türkiyə kömək eləsin. Və təbiidir ki, bu kömək bunun üçündür ki, AK Parti yenidən cəmaatın marağın onların səsini qazansın üçün indi AK Parti və Cənab Erdoğan rəy sorğularına görə tam xalqın səsini itirmək haldadır və demək olar ki, müxalif partiyalar bu gedişlə gələn seçimə qədər yəqin ki, AK Partidən onların oyları yüksəkdə olacaq. Bəlkə də indi ən son sorğuda mən gördüm 31,5 və o tərəfdən CHP də gəlib 30-a yaxınlaşıb 29. Bu indiyəcən görülməmiş bir haldır. Bu gedişat getsə CHP təhlükəndə AK Partidən önə keçə bilər və Cənab Erdoğanın Türkiyə müsəlman dövlətində, müsəlman xalqının içində Yahudi xaxamlarından yenidən hakimiyyətə gəlməyə bu dəstəyi biraz, doğrusu biraz ilginc məsələdir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye ile İsrail ilişkileri çerçevesinde son günlerde Yahudi hahamların Sayın Erdoğan ile gerçekleştirdikleri ziyareti konusu etrafında röportajımızın birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Sohbetimize yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde İran'ın Siyonist İsrail nükleer tesislerini imha simülasyonunun büyük yankı uyandırması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerika'nın General Süleymani'ye düzenlediği suikastin devlet terörünün en somut örneği olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari'nin vahdet vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari'nin vahdete kavuşmak için akılcılıktan yararlanmaya vurgu yaptı. Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştiren Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Şehriyari, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyni ile görüşmesinde adaletin inşa edilmesi için bedel ödemek gerektiğini belirterek zulme karşı direnmekle bu önemli amaca ulaşılabileceğini kaydetti. İmam Hümeyni, İslam dünyasında vahdetin temelini attığını kaydeden Hüccetül İslam Şehriyari, İslami vahdetin gerçekleşmesi uğrunda birer asker olarak çaba harcamaları gerektiğini, bu bağlamda akılcılığın büyük önem arz ettiğini ifade etti. Vahdete kavuşmak için akılcılıktan yararlanmaya vurgu yapan Hüccetül İslam Şehriyari, cüz'i ihtilafları büyütmemek gerektiğini, zira Müslümanların arasında temel ilkelerin üzerinde görüş birliği hakim olduğunu ki bu da insanları hidayete erdirmeye yettiğini vurguladı. Cüz'i ihtilafları akılcı yöntemlerle çözmenin yararına vurgu yapan Hüccetül İslam Şehriyari, insanları öldürmeyi emretmek, ilahi dinlerin ilkelerine aykırı olduğunu, kavga ve tekfirden de kaçınmak gerektiğini, zira akılcılık ilkelerinin dışında yer aldığını kaydetti.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere saldırması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken, Cami Cem gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Direniş Hareketi Hamas her türlü çeşidiyle direnişin Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını durdurabileceğini söyledi. Hamas liderlerinden Abdülhakim Hanini silahlı direnişin başta olmak üzere her türlüsüyle direnişin Siyonist yerleşimcileri dizginleyerek saldırılarını engelleyebileceğini ifade etti. Filistinli direnişçilerin eleceleme ve Burka'daki ateş açma eylemlerini ilk mesaj olarak niteleyen Hanini, düşmanın işgali ve Yahudi yerleşimini yenerek kökünden söküp atmak isteyen Filistin halkıyla kapsamlı bir savaşa hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Nablus'un batısındaki toprakları savunmaya koşan Filistinlilere selamlarını gönderen Hanini, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşayan Filistinlilerden Burka'daki direnişe destek olmalarını istedi. Hamas sözcülerinden Hazım Kasım da Twitter'daki hesabında yaptığı açıklamada, halk direnişinin, Siyonist yerleşimcilerin ve işgal güçlerinin saldırılarını engelleyebileceği ve onları işledikleri cinayetler sebebiyle cezalandıracağını kaydetti.
Hemşerek gazetesinde Yemen gelişmelerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemenli silahlı güçler sözcüsü Yahya Seri, El Cef ilinin tamamen işgalden kurtarıldığı haberini paylaşarak, Yemen silahlı kuvvetlerinin düşmana karşı mücadelede yeni merhaleye adım atma aşamasında olduğunu vurguladı. El Mesire televizyonunun bildirdiğine göre Yemen silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Seri, pazar akşamı yaptığı bir basın toplantısında, "Bizim silahlı güçlerimiz El Cef ilinde eyletme ve çevresini kurtararak düşman güçleri ve onlara bağlı paralı askerleri ve hainleri geri püskürtmeyi başardı" ifadesini kullandı. Seri açıklamasının devamında yürütülen söz konusu operasyonda düşmana ağır darbe indirildiği ve yoğun miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydederek bazı çöl alanları hariç El Cef ilinin tamamen işgalden kurtarıldığını duyurdu. Yemen silahlı güçlerinin mütecavizlere karşı mücadelede yeni merhaleye adım atmaya hazır olduğunu kaydeden Seri, Yemen halkından özgürlük ve bağımsızlık savaşında aktif varlık sergilemesini talep etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2021 yılında Lübnan'ın en önemli gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerini gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Lübnan 2021 yılında çeşitli alanlarda önemli gelişmelere sahne oldu. Lübnan'da siyasi çıkmaz 2021'in ortalarına kadar devam etti. Siyasi çıkmaz 4 Ağustos 2020'de Beyrut'ta meydana gelen korkunç patlamanın ardından başladı ve Başbakan Hasan Diab istifa etmek zorunda kaldı. Öte yandan Mustafa Edip yeni kabineyi de kurmakta da başarısız olunca Saad Hariri, Ekim 2020'de dördüncü kez yeni kabineyi kurmakta görevlendirildi. Ancak Hariri, 9 ay sonra Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile anlaşmazlığı ve Aoun'un kabineyi kurma sürecine müdahale etmesine gerekçe göstererek yeni kabineyi kuramadığını ve bu yüzden görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan'dan Saad Hariri'nin yeni kabineyi kurmakta başarısızlığının esas nedeni Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile yaşadığı anlaşmazlıkla ilgiliydi. Hariri istifa açıklamasında Cumhurbaşkanı Aoun ile uzlaşamadığını, bu yüzden yeni kabineyi kurma görevinden çekildiğini belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun da Hariri'nin açıklamasına gösterdiği tepkide Hariri hazırladığı kabine listesinde hiçbir değişiklik yapılmasını istemediğini, kabineyi kurmakla görevlendirilen kişinin Cumhurbaşkanı ile anlaşma ilkesini kabul etmemesi, önceden bu görevden çekilme kararı aldığını gösterdiğini belirtti.
Saad Hariri'nin istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Necip Mikati'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Mikati parlamentoda 72 olumlu oyla yeni kabineyi kurma görevine üstlendi. Lübnan parlamentosunun 128 sandalyesi bulunuyor. Son parlamentoda 2 milletvekili vefat etti, 8 milletvekili istifa etti ve böylece parlamentoda milletvekili sayısı 118 oldu. Oylamada 42 milletvekili Mikati için olumsuz oy kullandı ve bir milletvekili Lübnan'ın Birleşmiş Milletler eski büyükelçisi Nawaf Selam'a oy verdi. Mikati 2 ay sonra Lübnan'ın yeni kabinesini kurarak bu ülkeyi 13 ay sonra siyasi çıkmazdan kurtardı.
Ancak Lübnan'da yeni kabinenin kurulması, bu ülkenin siyasi çıkmazdan kurtulmasının sonu olmadı. Bu kez Suudi Arabistan, bu ülkeye uyguladığı baskı ile Lübnan'da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında yeni bir siyasi krizi tetikledi. Mikati kabinesinin enformasyon bakanı George Kardahi, bu göreve atanmadan yaklaşık bir ay önce El Cezire kanalına verdiği demeçte açıkça Yemen tecavüzü durdurulması ve Suud rejimi ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ndeki müttefikleri Yemen milletine dayatılan beyhude savaşa son vermeleri gerektiğini belirtti. Bakan Kardahi'nin bu sözleri 26 Ekim'de El Cezire'de yayımlandı ve Suudi Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 3 üyesinin tepkisine yol açtı.
Riyad yönetimi Bakan Kardahi'nin sözlerine gösterdiği tepkide Beyrut Büyükelçisi'ne geri çağırdı ve Lübnan Büyükelçisi'nden Riyad'ı terk etmesini istedi. Bu sürece Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt de eşlik etti. Öte yandan Suudi rejiminin baskılarını artırması ve Lübnan'da konu üzerine anlaşmazlıkların tırmanması üzerine Bakan Kardahi görevinden istifa etti. Kardahi istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada Lübnan'a uygulanan bu baskı aslında onun sözleri yüzünden değil, Hizbullah'ın Lübnan'daki varlığından kaynaklandığını belirtti. Nitekim Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bu noktaya temasla Lübnan'la krizin kökleri Hizbullah'ın bu ülkeye hakim olmasına dayandığını ifade etti.
Lübnan 2021 yılında önemli güvenlik gelişmelerine de sahne oldu. Ağustos 2020 patlamasının yıl dönümünde Ankara bölgesinde bir yakıt tankeri infilak etti. Olayda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Söz konusu yakıt tankeri 15 Ağustos 2021'de Lübnan'ın kuzeyinde Ankara bölgesinde yer alan Talil sitesinde infilak etti. Olaydan sonra bir açıklama yapan Talil Belediye Başkanı, patlama vatandaşların benzin almak için olay yerine akın etmeleri ve bir kişinin çakmağını kullanması üzerine meydana geldiğini belirtti.
Lübnan'da 2021 yılında meydana gelen bir başka güvenlik olayı 14 Eylül cinayetiydi. Lübnan halkı Beyrut limanında meydana gelen patlamanın dolayısıyla ilgilenen yargıç Tarık Bitar'ın dosyada taraf tutmasını kınamak üzere Beyrut'a barış ve protesto eylemi de düzenlendi. Yargıç Bitar, yargı temeline dayanmayan siyasi bir karar alarak Lübnan'da bazı eski bakanların ve milletvekillerinin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Protesto eylemi sırasında kimliği belirsiz kişiler protestocuların üzerine ateş açtı. Olayda 7 protestocu hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
Olayın ardından Hizbullah ve Emel hareketleri ortak bir bildiri yayımlayarak protestoculara ateş edenlerin Batı yandaşı ve Suud rejimi tarafından mali destek gören 14 Mart hareketine bağlı Sami Jara liderliğindeki Lübnanlı Güçler Partisi'ne bağlı kişiler olduğunu belirttiler. Bu saldırı Amerika'nın Lübnan'da direniş eksenine karşı bazı sinsi hareketlerde bulunmaya başladığı bir sırada gerçekleşti.
Saldırıya tepki gösteren Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan'da bir parti Beyrut'un Zahiye semtinde yaşayan insanların sürekli kaygı içinde yaşamalarını ve Şia Müslümanları Lübnanlı Hristiyanların düşmanı göstermeye çalıştığını belirtti. Nasrullah şöyle ekledi: "Bu partinin lideri komşularımıza farazi bir düşman türetme peşindedir. Onun amacı kendi partisini Hristiyanların esas savunucusu gibi göstermektir. Bu partinin adı Lübnanlı Güçler Partisi'dir."
Aslında Seyit Hasan Nasrullah'ın açıkça Samir Canca'ya karşı tavır sergilemesinin amacı Amerika, Suudi Arabistan ve Siyonist rejim İsrail'in desteğiyle Lübnan'ı iç savaşa sürüklemeye çalışan fitne ateşini söndürmekti. Gerçekten Nasrullah sergilediği açık tutumu ile Lübnan'ın milli güvenliğine ve Hizbullah hareketine yönelik fitneyi Lübnanlı Güçler Partisi'ne iade etmiş oldu. Lübnanlı gazeteci yazar Mahir Hatip konu hakkında yayımladığı makalesinde şöyle yazdı: "Seyit Hasan Nasrullah'ın konuşmasının en önemli mesajı Lübnan'da iç savaşı önlemek için iç caydırıcı bir denklem kurma çabasıydı."
2021 yılında Lübnan'da yaşanan bir başka önemli gelişme, Amerika'nın bu ülkeye dayattığı kuşatmayı ve Sezar kanunu dayatmasını Hizbullah ve İran yardımıyla boşa çıkarmaktı. Yakıt kriziyle karşı karşıya bırakılan Lübnan Hizbullah'ın inisiyatifi ve İran'ın destekleriyle bu krizi aşmayı başardı. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah 19 Ağustos'ta yaptığı konuşmada İran'ın yakıt taşıyan tankerlere Lübnan'a doğru yola çıktığını duyurdu.
Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın bu hareketinden hemen sonra Amerika Ürdün'den Lübnan'a elektrik enerjisi verilmesine ilişkin bir plan sundu. Bu planın amacı İran'ın Lübnan'a yakıt göndermesini gölgelemek ve İran ve direniş karşıtı propaganda yapmaktı. Amerika bu planı üzerinde manevra yaparken Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah bir açıklama yaparak Lübnan halkı Amerikan Büyükelçisi'nin söylediklerini uygulamak için en az 6 ila 12 ay zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
İran'ın Lübnan Hizbullah aracılığı ile yakıt gönderdiği haberi yayınlandıktan sonra bazı malum kişiler, muhalif medya organları ve televizyon kanalları Lübnan'da bu yakıtın bedeli nasıl ödeneceği yönünde kuşku uyandırmaya çalıştılar. Bu süreçte Lübnan direnişinin muhalifleri Hizbullah hareketini bu ülkenin ekonomisine müdahale etmekte suçlayarak imajını zedelemeye çalıştılar. Ancak Lübnan'da tarafsız medya organları İran'ın gönderdiği yakıtın Lübnanlı Şii iş adamları tarafından satın alındığını ve Hizbullah hareketi bu bağlamda İran'a hiçbir ödeme yapmadığını ilan etti.
Muhaliflerin tüm sabotajlarına karşın İran'dan Lübnan'a yakıt taşıyan ilk tanker, Lübnan halkının yoğun ilgisiyle bu ülkeye ulaştı. Böylece hem Hizbullah hareketine karşı başlatılan karma kampanyası boşa çıktı, hem de Lübnan'da yakıt krizi büyük ölçüde yatıştı.
Muhterem dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerini gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 34. hikmetli sözünde kısa ve anlamlı bir cümlede güç sevdalısı herkese büyük bir ders vererek şöyle buyuruyor: "En değerli zenginlik arzuları terk etmektir." Arzu ve umut kendi başına Allah'ın lütuflarından bir lütuftur ve onun nimetleri arasında büyük bir nimet. Aslında insan arzu ile yaşar. Gece uyku zamanında saadet ve başarı dolu bir günün umuduyla yastığa baş koyar ve sabah güneşin tekrar doğuşu ile saadet ve mutluluk umuduyla uykudan uyanırız. İnsan arzu ve umuttan ayrı olamaz. Zira bu arzuların onunla beraber olacak şekilde yaratılmıştır ve doğal, haklı ve fıtri olarak bu istekler onunla beraberdir. İnsana damak zevki, göz, kulak ve duygu verilmiştir. Öyleyse tatmak, görmek, duymak ve hissetmeyi talep etmelidir. Ona cinsel içgüdü verilmiştir. Öyleyse eş seçmek ve evlenmek istemelidir. Ve içinde çocuk sahibi olmak duygusu olmalıdır. Bu yüzden bu isteklerde bulunması da çok doğaldır. Fakat dikkat edilmesi gereken ise bu umut ve arzuların hayal sınırlarına ulaşmamasıdır. Umut etmek çalışma ile birliktedir. Bir bahçıvan düşünün, kendi zihninde ve kafasında çalışmalarının sonucunu, yani yeşil ve bayındır bir bahçe düşünür ve ondan zevk alır. Bu yüzden onda bir nevi istek oluşur ve böyle bir bahçeye dahil olmayı arzular ve bunun için çalışmaya başlar. Bu yüzden onun arzu ağacının tatlı meyvesi ancak çalışma ve sulama ile olgunlaşır. Fakat bazı umut ve arzular bizim kabiliyet, yetenek, güç ve hatta ömrümüzün yeteceği kadar değildir. İslam dini böyle arzuları tenkit ediyor. Zira onlar asla makul değil, mantıksız ve ulaşılmazdır. Hiç şüphesiz bu gibi arzular insandan güç ve muhtaç olmamaktan yoksun bırakır. Zira bir yandan bu arzular bizzat o kişi tarafından ulaşılmaz olduğu için onu başkalarına ihtiyaç eli uzatmasına ve iyi ya da kötü, şerefli veya alçak her insana sığınmasına neden olur ve bu da insanda zilleti kabul etme duygusu oluşturur. Diğer yandan birçok zaman böyle arzulara ulaşmak için kendi sermayesini kullanmakta bencillik yapmasına ve onları biriktirmesine, böylece uygulamada Allah'ın ona verdiği nimetlerden zevk almamasına sebep olur. Hepsinden daha da önemlisi, kendi huzur ve ruhsal rahatlığını böyle arzulara ulaşmak için harcar. Fakat Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da buyurduğu gibi, en yararlı ilaç ve üstün servet, uzak ve ulaşılmaz arzulardan kurtulmaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin 47. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kitap okumanın insanın psikolojisi ve ruhunu nasıl etkilediğini ele alacağız.
Kitap terapisi, kitap okuma sanatını kullanan psikoterapi dalıdır. Uzmanlar bu tedaviyi çeşitli alanlarda geliştirmişler ve bu yöntemi çocuklarda, hatta yetişkinlerde birçok ruhsal ve fiziksel bozukluğu tedavi etmek için kullanmaya çalışıyorlar. Kitap terapisinin iyi bilinen 3 aşaması vardır. Özümseme, şahıs. Bu aşamada hikaye ile özdeşlemeye çalışır. Psikolojik iyileştirme kişi duygularını bırakıverir ve içsel içgörü aşamasında kişi kendi düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini iyileştirir ve deneyimler.
Biblioterapi terimi ilk kez 1916'da Samuel Crotthers tarafından kullanıldı ve Atlantic Journal'da kaygılı insanları kitapta kullanarak bir araya getirme tekniği hakkında yazdı. Bu ifadenin en basit tanımı ise şifa için bir kitap kullanan tanımıdır. Aslında kitap okumak herkese, hatta mevcutta sorunu olmayanlara bile yardımcı olabilir. Çeşitli metinlere ve kaynaklara baktığımızda kitap terapisinin yeni ve çağdaş çağın benzersiz bir yöntemi olmadığını ve köklerinin kitapların insan hayatındaki tarihine kadar uzandığını görüyoruz.
Nil kıyısında Tebes Antik Kenti'nin kütüphanesinin ön giriş kapısındaki yazıtta ruhun hastanesi yazıyor. Aristoteles edebiyatın iyileştirici bir etkisi olduğuna inanıyordu ve eski Romalılar okuma ile şifa arasında bir bağlantı olduğunu fark etmişlerdi. Robert Morton'un yazdığı Melankoli'nin Anatomisi kitabı duygusal rahatsızlıkları azaltmada edebiyatın kullanımına birçok referans sağlar. Morton, İncil'i herhangi bir hastalık için ilacını bulunabileceği bir eczaneye benzetiyor.
Din ve kitap terapisi arasındaki bağlantının en eski örneklerinden biri 13. yüzyıla kadar geçmiş olan hastanelerde kütüphanelerin kurulmasıdır. Tarihe göre Kahire'deki El-Mansur Hastanesi'nde tıbbi bakımlar sırasında din adamları tarafından hastalara Kur'an tilavete hizmeti verildi. Amerikalı doktor Benjamin Rush 1810'da kitap okumanın bir hastayı tedavi etme planının bir parçası ve hastaların zihinlerine karışıklıktan uzak tutmanın bir yolu olduğunu öne sürdü. Raşon konu ile ilgili çalışması psikiyatri Prati üzerinde derin bir etkiye sahipti ve 19. yüzyılın sonlarında akıl hastalarına yönelik kütüphane hizmetlerinde de dikkate değer bir artışa yol açtı.
Terapi kitabı üzerine ilk makale 1848'de John Minson Gall tarafından Amerikan Tıp Enstitüsü'nün müdürlerinin bir konferansında sunuldu. Makalede kitap terapisi, ilke ve uygulamaları, hasta grupları ve her gruba uygun okuma şekli tanıtılmıştır. Birkaç yıl sonra Galt çalışmalarında ilerledikçe akıl hastalarını tedavi ettirmek için kitap okuma sürecini başlattı. Kitap terapisi alanında hastalık bilgisine ek olarak kitap bilgisi gerekliydi ve diğer yandan bu tekniğin etkisine olan inanç artmış, doktorlar arasında bir tür işbirliğine ihtiyaç duyulmuştur. Böylece kütüphanecilerin olması da bir ihtiyaç olarak hissedildi. Böylece bir süre sonra kitap terapisi kütüphanecilik mesleğinin bir yönü olarak kabul edildi. Kütüphanecilik ve psikiyatri arasındaki ilk işbirliği Massachusetts'teki Macklin Hastanesi'nde başladı. Amerikan Kütüphane Derneği 20. yüzyıldan önce hastanelerde veya tıp ve araştırma kurumlarında kütüphaneler kurarak kütüphaneciliği aktif olarak teşvik eden ilk profesyonel kuruluşlardan biriydi.
20. yüzyılın başında birçok doktor akıl hastalığının duygusal sorunlarını çözmek için kitap okumayı tavsiye etti. Eğitim alanında öğretmenler kitapla terapiyi 1940'lı yıllarda kullanmaya başladılar. 1960'larda uyuşturucu bağımlılığı, korku, görüş değişikliği, ergenlik, ölüm ve tüm istisnalar gibi bazı alanlarda kitap terapisi gelişti ve 1970'lerde kitap terapisinin teorik ilkelerinin ilk derslerinden biri öğretildi. O andan itibaren psikologlar, eğitimciler ve ilgili profesyoneller terapötik kitaplarla ilgilenmeye başladılar ve 10 yıllar boyunca bu aranda çok sayıda makale yayınlandı ve gelişimi için kesin olarak ifadelerde bulundular.
Tahran Radyosu.
Kitap terapisinde kitaplar okuyucuların düşüncelerine ve fikirlerine rehberlik etmek için güçlü bir araç olarak görülüyor. Kişilik ölçme, gelişme, adaptasyon ve zihinsel veya beyin hastalıklarının ılımlılığını ölçmek için kullanılan metin ile okuyucu arasındaki etkileşimli bir araç olarak görülmektedir. Kitap terapisinin bir veya daha fazla hedefi olabilir. Bireysel bir benlik kavramı geliştirmekten ve problemin farkındalığını ve anlaşılmasını artırmaktan, performansta bir değişikliğe veya okuyucunun tutum ve davranışlarında bir değişikliğe kadar her alanı kapsayabilmektedir.
Şimdi de kitap terapisi için özel bir yöntem geliştirilmiştir. Bir kütüphane oluşturmak bu aktivitenin en önemli kısmı olabilir. Bu kütüphaneler halk kütüphanelerinden farklıdır. Çünkü belirli hedefler peşindedirler. Bu tedavi süreci belirli bir kitabı bir kişiye adamaktan daha fazlasıdır. Kitap terapisi dikkatli bir planlama gerektiren ve her iki tarafın da ister yardım sunan ister yardımı alanın kitap terapisi konusunda hemfikir olması gereken bir keşif dönemidir. Kitap terapisinin aşamaları hakkında birçok görüş olmasına rağmen hepsinde ortak olan 5 aşama vardır. Özdeşleşme, metin seçme, sunum ve özümseme, arınma, duygusal deşarjı ve içgörü.
Peki kitap terapisini kim uygular? Kitap terapisti bir okul öğretmeni, kütüphaneci veya ruh sağlığı uzmanı olabilir. Önemli olan nokta terapi kitabının çok hassas bir şekilde yapılması gerektiği ve uygulanmasından herkesin sorumlu olamayacağıdır.
kişisel istikrar ve sağlamlık, başkalarıyla çalışma konusunda gerçek ilgi özelliklerine sahip herhangi bir ilgili kişi bu süreç için önerilebilir. Ayrıca kitap terapisi sürecini dengelemeye yardımcı olmak için birlikte çalışan kütüphaneciler, danışmanlar veya psikologlardan oluşan bir ekip gibi çeşitli alanlarda insanların birlikte çalışması önerilir.
Kitap terapisinin etkileri muazzamdır. Bilişim ve farkındalığın geliştirmesinden ve başkalarının da hayat hikayesine aşinalıktan yardım alanın kitapta tanıdığı karakterleri modellemeye ve taklit etmeye kadar etkileri geniş olabilir. Daha iyi bir yaşam için talimatları öğrenmek ve olumlu düşünceyi güçlendirmek ve okuyucuyu düşünmeye teşvik etmek, tutum ve davranışları analiz etmek, gizli duygu ve deneyimleri fark etmeye çağırmak ve kendisinin ve başkalarının davranışlarının nedenlerini belirlemeye yardımcı olmak ve kitaplardan yardım istemek, gerektiğinde güvenli bir sığınak olarak kitap terapisinin olumlu etkilerini ve sonuçlarını içerir.
Tabii ki kitap terapisinin avantajlarının yanı sıra kısıtlamaları da vardır. Bunlar arasında şunları sayabiliriz. Okuma yazma bilmeyenler ve okuma yazması az olanlar için kullanımı sınırlıdır. Tedavinin tüm yönlerini kapsayan az sayıda kitap vardır. Akıl hastalıklarını tanı ve tedavisine yönelik kitapların çoğu ve bu alandaki benzer kitapların çoğu üniversitede okutulmak üzere yazılmış ve metinler halk için sadeleştirilmemiştir. Ayrıca bazı danışanlar kitaba başladıktan sonra okumaya devam etmeyi reddedebilir veya doğru okuma yöntemine aşina olmayabilir ve birçok akut hastalıkta cevap alınmayabilir. Bugün dünyanın pek çok yerinde kitap terapisi teknikleri için standartlar yoktur ve yetersiz araştırma nedeniyle bunu yapabilen az sayıda eğitimli ve yetenekli kütüphaneci vardır.
Kitapla terapi tekniğinin çeşitli yönleriyle ilgili sınırlı araştırmalar göz önüne alındığında bu yöntemin yaygın bir şekilde uygulanmasını umut etmek hala mümkün değildir. Tabii ki dünyanın büyük şehirlerinde kitap terapi ofisleri var ve Skype üzerinden danışmanlık çalışmaları yapılıyor. Ve birçok yazar bu tür projelere katılsa da ancak istenilen noktaya ulaşmak için daha kat edilecek çok yorum olduğu söylenebilir. Kitap terapisinin iki ana kategorisi vardır. Bu yöntemlerden biri duygusal sorunlar, evlilik hayatı, depresyon, ayrılıkla başa çıkma, yoksulluk ve ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için felsefeyi kullanan kitaplardır. Bu kitapların yazarları Arthur Schopenhauer'inkiler gibi genel felsefe teorilerini kullanır ve bunları da kamusal hayata uygular.
Kitap terapisi aktivistlerinden olan başka bir grup sadece literatürü kullanıyor. Örneğin bu kişiler okumak için edebi kitaplar arasından depresyonla ilgili bir kitap seçerler. Bir süre sonra danışanları ile görüşürler. Önerilen ve tavsiye edilen en önemli edebi şahsiyetler arasında Dostoyevski ve William Shakespeare ve Marcel Proust gibi yazarlar da dahil olmak üzere insan ruhunun psikanalistleri olarak kabul edilen yazarlardır. Kitap terapistleri danışanlarını iyileştirmek için bu yazarların anlatılanlarını ve kitaplarını kullanırlar ve onları tedavi etmenin yanı sıra onlara okuma alışkanlığını da kazandırırlar.
Kitap terapisi kullananlar bireysel veya kolektif seansları vardır. Grup okumada ortak sorunları veya endişeleri olan kişiler bir araya gelip ve fikir alışverişinde bulunur. Hatta bir grup terapi seansında akıl hastalığı veya depresyonu olmayan ama sağlıklı kalmak ve gelecekte hastalanmamak için çalışan birileri olabilir. Bu tür insanlar bu seansları sağlık hedeflerine ulaşmak ve gelecekleri için kitapların değerini tam olarak anlamak için bunu yaparlar. İlginçtir ki kitap terapisinin son yıllarda ve yeni dönemlerinde edebiyatın yanı sıra müzik, tiyatro ve diğer sanat dallarından da yararlandığı görülmektedir.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.
Thank you. Thank you.